Gerçekten Rabbimiz iyi, değerli kardeşler. İyi bir Rabbimiz var.
Wir haben wirklich einen guten Herrn, liebe Geschwister.
Geçen hafta çok böyle çetrefilli diyoruz biz, karışık, böyle sürekli tartışılan bir konunun içerisine dalış yapmıştık.
Ja, letzte Woche hatten wir hier ein Thema unter die Lupe genommen, das immer wieder sehr gerne umstritten ist als Thema eben.
Aslında 1. Yuhanna mektubu içerisindeydik 1. bölümde.
Eigentlich befanden wir uns im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel als Ausgangsstelle.
Ve o bölümde ki gerçekleri, ruhsal içeriği 7, 8, 9. ayetlerdeki içeriği anlamaya çalışırken ister istemez kurtuluş güvencesi içerisine de giriş yaptık.
Und als wir dort eben über die Verse von 7, 8, 9 drüber gestreift sind, kommt man auch über das Stichwort der Heilsgewissheit nicht vorbei und sind da eingestiegen.
Ama maalesef konuyu tamamlamak mümkün olmadı zamandan dolayı.
Aber aufgrund der Zeitnot konnte ich das Thema nicht abschließen.
Onun için bugün biraz daha erken böyle başladık, öne çıktık buraya ki ben hemen toplantıdan sonra gitmem gerekecek başka bir yerde hizmetim olduğu için.
Und deswegen haben wir uns heute umso mehr bemüht, hier so früh wie möglich damit weiterzumachen, weil ich heute sehr pünktlich, um woanders noch einen Predigtdienst zu halten, hier verschwinden muss.
Onun için ben geçen hafta konuştuğum konuyu özetlemeyeceğim geniş bir şekilde. Sadece son söylediğim gerçekleri anımsataraktan devam etmek istiyorum.
Ja, deswegen kann ich aus Zeitgründen nicht das Ganze von letzter Woche nochmal irgendwie großartig zusammenfassen oder wiedergeben, sondern nur die entscheidenden Schlüsselaussagen nur kurz rezitieren.
Demiştim ki, değerli kardeşler, iman aracılığıyla sahip olduğumuz sonsuz yaşam emin ellerdedir.
Ich hatte gesagt oder festgestellt, dass durch den Glauben unser ewiges Leben in verlässlichen Händen ist.
Eğer bir şey sonsuzsa dedim, sonsuzdur.
Ich hatte einfach gesagt, wenn etwas nun einmal vom Wort her schon selbsterklärend ewig ist, dann ist es eben ewig.
Kaybolmaz ve hiçbir şeye, hiçbir tarafa gitmez.
Es verschwindet nicht, es geht nicht verloren und kann nicht weichen.
Ve neden gitmez diye size sorduğumda bunun iki nedeni olduğunu söylemiştim sizlere.
Und ich hatte das auf zwei Arten erklärt oder begründet.
Ve bunların birincisini size açıklamıştım.
Eins davon hatte ich euch schon erklärt.
1. Petrus mektubu 1. bölüm 23. ayeti okuyaraktan bunun ilk nedenini açıklamaya çalıştım.
Ja, durch das Lesen von 1. Petrus 1:23 hatte ich euch erklärt.
Ya. O şöyle diyor 1. Petrus 1:23. Ölümlü değil, yani bozulan bir tohumdan değil, bozulmayan, ölümsüz bir tohumdan doğdunuz, yeniden doğdunuz.
Dort steht nämlich in 1. Petrus 1:23, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen.
Ve demiştim ki, eğer bu tohum bozulabilen bir tohum ise,
und ich sagte, wenn nun dieser Samen doch vergänglich wäre,
eğer değişen bir tohum ise,
wenn dieser Samen sich verändern könnte,
o zaman Tanrı'nın diğer bölümlerde söylediği gerçekleri yalan olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.
Dann müssten wir auch annehmen, dass an den anderen Stellen, wo Gott uns auch was mitteilt, sagt, nicht wahr sind.
Örneğin Jesaja'dan ayet okumuştuk.
Da hatten wir dazu auch in Jesaja ein Vers angeschaut.
Ot kurur, çiçek solar. Ama Tanrı'nın sözü sonsuza dek kalır.
In Jesaja 40 Vers 8, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.
Demek ki değişen, bozulan bir söz değil.
Wir sehen also, dass dieses Wort sich niemals verändert.
Şimdi düşünün, eğer bu söz bozulmuyorsa,
wenn also dieses Wort niemals kaputt geht, sich nicht verändert.
Ve bizim sonsuz hayatımız bozulmayan tohum aracılığıyla gerçekleşiyorsa,
und wenn unser ewiges Leben durch diesen unvergänglichen Samen entsteht,
o zaman bu yaşamın bozulabileceğini söylememiz bu ayete saygısızlık yapmış oluruz.
Wenn wir dann etwas Gegenteiliges behaupten würden, dann wären wir respektlos dieser Aussage gegenüber.
Yaşam sonsuzdur ve sonsuza dek devam edecektir. Rabbin sözü bozulmadan devam ettiği gibi.
Das Leben ist ewig und so wie Gott es uns versprochen hat, wird es auch ewig fortwähren.
Peki demiştim, bunun güvencesi ne?
Bu güvence nereden geliyor? Woher haben wir hier die Garantie dafür, die Zuversicht?
Dedim ki bunun güvencesi kutsal ruhtur dedim.
Die Garantie, die Zuversicht kommt vom Heiligen Geist.
Ve birinci bölüm, Efesler Mektubu birinci bölüm 13. ayeti okumuştum sizlere.
Und dazu hatten wir Epheser 1:13 gelesen.
Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiğiniz nokta.
Epheser 1:13, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist.
Bakın, burada çok güzel iki şey açıklanıyor aslında.
Eigentlich werden hier zwei schöne Dinge erklärt.
Bu iman sürecinin, mühürlenme sürecinin bir süreçle bir başlangıcı olup sonu olduğunu gösteren bir durum söz konusu burada.
Hier sehen wir, dass das eigentlich ein Prozess ist, wie diese Versiegelung stattfindet.
Ve bir de şu zorlayan, iten bir tanrı olmadığı iman konusunda.
Und was eben die Glaubensfrage betrifft, ist sehen wir einen Gott hier, der einen nicht zwingt.
Bakın ne diyor? İman ettiğinizde diyor. İman ettiğinizde.
Denn es heißt hier, als ihr gläubig wurdet.
Şimdi bizler nasıl başlıyoruz? Bir süreçte başladık. Tanrı'nın sözü ve kutsal ruhu aracılığıyla bizim yüreğimize çalıştı, işledi, bir noktaya getirdi.
Ja, das Wort Gottes und sein Geist haben in uns in irgendeiner Form gewirkt und zu einem bestimmten Punkt gebracht.
Ondan sonra Tanrı kalkıp sonradan hadi iman et deyip itmedi bizi.
Und dann passiert es nicht so, dass dann Gott dann plötzlich kommt und uns in den Glauben reinschubst, reinstößt sozusagen.
Sadece karar noktasına getirdi.
Er bringt uns nur zu dem Punkt, dass wir entscheidungsfähig werden.
Evet diyebiliriz ya da hayır diyebiliriz.
Wir können ja sagen oder nein sagen.
Ben her zaman söylerim 79'da iki arkadaştık. Diğerinin adı Emin'di. Emin hayır dedi. Ben bunu kabul etmem mümkün değil. Saçmalıyorsun Recep dedi. Çekti gitti.
Und ich kann mich sehr gut erinnern, 1979, als ich zum Glauben kam, war noch ein anderer Freund bei mir namens Emin. Und der hat das alles für Quatsch befunden und hat gesagt, nein, ich kann das nicht annehmen.
Ben de bu yönde karar verdim, evet yönünde.
Aber ich habe mich für ein Ja entschieden.
Peki, evet yönünde karar verdiğimizde ne oldu?
Was passiert, wenn man Ja sagt?
Bakın, bu ayete bakıyoruz şimdi, o süreci açıklıyor. Ne diyor? Müjdeyi duydunuz diyor. Gerçeğin müjdesini, kurtuluş müjdesini.
Hangi ayet o?
O birinci bölümde, Efesler birinci bölüm 13. ayet.
Ha. Wieder in Epheser 1:13, ja? In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt.
Bakın, gehört. Değil mi? Bu çok önemli. Duyduk, müjdeyi duyduk. Hepimiz duyduk müjdeyi, değil mi?
Evet, das Evangelium haben wir gehört.
Ja, ondan sonra ne diyor? Ona iman ettiğinizde.
Und dann seid ihr gläubig geworden.
O zaman ne diyor? Kutsal ruhla onda mühürlendiniz.
Dann sind wir durch den Heiligen Geist versiegelt worden.
Bakın, üç aşama görürüz. Bu sonucu görürüz burada.
Drei Dinge ereignen sich da.
Sözü duyuyoruz.
Wir hören das Wort.
İman ediyoruz ya da etmiyoruz.
Dann können wir glauben oder nicht glauben.
Zorlama yok.
Es gibt keinen Zwang.
Ama iman ettiğimizde.
Aber wenn wir glauben.
Bunun güvencesi ne?
Was bringt uns das?
Kutsal ruhla emniyet altına alınıyoruz.
Mühürleniyoruz. Dann werden wir in den Schutz des Heiligen Geistes genommen und versiegelt.
Onun öncesinde istediğini yapabilirsin ama mühürlendikten sonra, karar verdikten sonra artık kutsal ruhun güvenliği altındasın.
Ja, dann sind wir auf jeden Fall unter der Hoheit des Heiligen Geistes, unter seinem Geleit.
Ve ne oluyor? Kutsal ruh bizi sonuca kadar götürüyor. İadeli mektup gibi.
Und der Heilige Geist führt uns bis zum Ziel, wie ein Einschreibebrief sicher ans Ziel gebracht wird.
Ne demiştin? Kaybolur mu iadeli mektup?
So wie ich als Beispiel eben diese Einschreibebrief genommen habe, der auch nicht verloren gehen kann.
Ja, onun için 14. ayet 1:14'te diyor ki, Efesler 1:14'te, ruh Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir diyor.
Und in Epheser 1:14 wird es eben bestätigt, der Geist ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit.
Nereye kadar diyor ki, kurtuluşuna dek, yani sonuca gidene kadar güvence altında olduğumuzu söylüyor. Kutsal ruhun güvencesi altındayız. Sonuca gidene kadar.
Hier wird bestätigt, dass eben dieser Prozess bis zu unserer Erlösung fortfährt.
Onun için Efes 4:30'da da güzel söylüyor. Aslında orada yazılıydı ama şimdi geldi otomatikman aklıma. Orada kurtuluş günü için diyor. Onda mühürlendiniz kurtuluş günü için.
Auch in Epheser 4:30 wird es so bezeugt, dass wir für den Tag des Heils mit dem Heiligen Geist versiegelt sind.
Ha, demek ki şunu söyledim. Mühür neyi açıklıyor bize? Güvenliği, güvenlik altında olduğumuzu.
Also dieser Siegel ist unser Schutz, unsere Garantie.
Şimdi o sen güvenlik altındayken o mühürü kim açabilir?
Und wenn du unter diesem Siegel stehst, wer kann dieses Siegel denn überhaupt öffnen?
Hiç kimse açamaz.
Niemand.
Bakın Vahiy 5. bölüme baktığımız zaman
so wie es in Offenbarung 5 auch verheißen ist.
Orada o mühürü açacak olan kişinin kuzu diyor. Kuzu. Dort, Rabbimiz İsa Mesih.
Dort wird uns erklärt, wer die einzige Person ist, der dieses Siegel öffnen darf, nämlich das Lamm Gottes.
Ja. Buraya kadar gelmiştik. Bu şekilde bitirmiştik.
So weit waren wir letzte Woche gekommen.
Ja, çok konuştuk ama kısa olarak da bu şekilde diyebiliriz.
Das war jetzt eine kompakte Zusammenfassung.
Evet, şimdi devam edelim. Kaldığımız yerden.
Jetzt setzen wir fort.
Birinci noktamızı anladık. Anlaşılır sanırım.
Wir haben den ersten Punkt, denke ich, verstanden.
Bozulmayan tohumdan doğduk.
Dass wir aus unvergänglichem Samen wiedergeboren sind.
Şimdi ikinci noktamıza bakalım. Gucken, ve şu soruyu soralım kendimize.
Gucken wir nun den zweiten Grund oder Aspekt an und stellen uns folgende Frage.
Bu yaşamı, bizde var olan sonsuz yaşamı tutan kim? Bizi tutan kim?
Wer hält oder bewahrt dieses ewige Leben in uns oder für uns? Wer ist das?
Ben mi Rabbi tutuyorum, Rab mı beni tutuyor?
Bin ich derjenige, der an dem Herrn festhält oder ist es vielmehr der Herr, der mich festhält?
Johanna 10. bölüm 27. ve 29. ayetler.
Johannes 10, Verse 27 bis 29 gibt uns eine Antwort drauf.
Koyunlarım sesini işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Her şeyden. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie gegeben hat, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen.
Şimdi bakın bu çok önemli. Burada kapamaz sözü var.
Und hier gibt es einen Ausdruck, der sehr interessant ist, reißen.
Şimdi burada kaç defa geçiyor bu söz?
Wie oft kommt dieses Wörtchen reißen hier vor?
İki defa. İki defa geçiyor. Bir tanesi kim için geçiyor? Diyor ki İsa benim elimden kimse kapamaz diyor.
Zunächst mal gilt es für die Hand des Herrn Jesus. Er sagt aus meiner Hand.
Ayetin sonuna doğru ne diyor? Onları babanın elinden kimse kapamaz diyor.
Und zum Schluss des Verses heißt es, dass sie niemand aus des Vaters Hand reißen kann.
Şimdi iki kez kapamaz deniyorsa burada.
Wenn nun hier zweimal ausgedrückt wird, dass niemand aus der Hand jeweils eben reißen kann.
Bu da şunu gösteriyor, çok açık ve net bir şekilde.
Und das zeigt uns ganz einfach Folgendes.
Kurtuluşumuz, onda sahip olduğumuz sonsuz hayat iki kez garanti altına alınmıştır.
Das heißt, unser ewiges Leben ist hier zweifach sogar unter Garantie.
İsa'nın elinden kimse kapamaz, babanın elinden kimse kapamaz. Hiç kimse, bu kadar emin.
Niemand kann uns weder aus der Hand Jesu noch aus der Hand des Vaters reißen. Niemand.
Şimdi ben böyle bir açıklama yaptığımda bana diyorlar ki ya sen iyi söylüyorsun ama sen onu kendin bırakabilirsin, terk edebilirsin diyorlar.
Wenn man mit diesem Bibelvers eben so das argumentiert, dann bekommt man häufig eine Gegenargumentation, die so ausschaut.
Şimdi ben de onlara diyorum ki sen bunu bu şekilde düşünüyorsan o zaman Rabbin güvenini bir ayaklar altına almış oluyorsun. Onun güvenini ayaklar altında çiğnemiş oluyorsun.
Und diese Gegenargumentation, die ich jetzt vergessen habe auch noch zu sagen, ja. Aber du kannst ihn ja verlassen und wenn wir ihn eben tatsächlich verlassen wollten, dann treten wir eigentlich seine Garantie, seinen Schutz mit unseren Füßen.
Ja, ikincisi de Rabbin sözünü öğretisini ayaklar altına almış oluyorsun.
Und gleichzeitig treten wir mit Füßen auch die Lehre unseres Herrn.
Şimdi Yuhanna'ya götürmek istiyorum sizleri.
So möchte ich euch wieder zum Johannes
bringen. 6. bölüme, Yuhanna 6.
6:37.
Ya, 37. ayet şöyle diyor. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam.
Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen.
Şimdi burada ne görüyoruz bu ayette?
Was sehen wir in diesem Bibelvers?
İki şey görünüyor.
Zwei Dinge.
Birincisi, insana düşen sorumluluğun ne olduğu.
Das erste ist, was die Verantwortung des Menschen ist.
İkinci sorumluluk da Tanrı'nın sorumluluğunun ne olduğu açıklanıyor.
Und das zweite, was uns erklärt wird, ist die Verantwortung von Gott.
Kişi kurtulabilmesi için önce yapması gereken Rab'be gelmektir.
Wenn ein Mensch zunächst gerettet werden möchte, dann muss er als erstes zum Herrn kommen.
Şimdi babanın bana verdikleri hepsi bana gelecek diyor.
Jesus sagt, alle die der Vater mir gibt, kommen zu mir.
Ve ben onları asla kovmam demiyor.
Und er sagt nicht, ich werde sie nimmermehr hinausstoßen.
Bakın ne diyor? Bana gelecek ama bana geleni.
Und wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen.
Bakın bunun altını çizin. Bana geleni. Burada ne var? Kişinin özgür iradesi var. Kişinin gelmesi gerekiyor.
Das heißt, hier sehen wir den freien Willen des Menschen. Der muss freiwillig dorthin kommen.
Baba herkesin kurtulmasını istiyor ama kişi Tanrı'ya gelmesi lazım.
Der Vater will natürlich, dass jeder Mensch gerettet wird, aber die einzelne Person muss freiwillig dort Hilfe suchen und hingehen.
Ha, geldiği zaman ne oluyor?
Und wenn er dann kommt,
ha, Tanrı'ya düşen sorumluluk da onu kabul edip asla ve asla kovmak.
Und wenn so jemand zu Gott kommt, dann wird er nicht weggestoßen, hinausgestoßen, sondern angenommen.
Onun için 28. ayette şu sözleri okumuştuk. 10. bölüm Yuhanna 10. bölüm 28. ayette onlara sonsuz yaşam veririm asla mahvolmayacaklar.
Deswegen heißt es in Johannes 10:28 ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen.
Sonsuz yaşamı veren kim? Tanrı'nın kendisi.
Wer schenkt das ewige Leben? Es ist Gott selbst.
Er vermiş olduğu yaşam da sonsuz ve sonsuza dek devam eden yaşamdır.
Und das Leben, was er eben gibt, ist dann ewig und hat kein Ende.
Eğer mahvolan bir yaşamsa sevgili kardeşler, yok olup giden bir yaşamsa,
und wenn es doch ein Leben wäre, das man verlieren könnte,
o zaman Rab İsa Mesih verdiği sözü tutmamış demektir.
Dann würde das bedeuten, dass Jesus hier sein Wort nicht hält.
Şimdi yine Yuhanna 10. bölümdeki ayetlere bakıyoruz. O 27. 29 arasındaki o ayetlere bakıyoruz. Orada diyor ki, orada şu soruyu sormamız gerekiyor.
Wir gehen nochmal kurz zurück zu Johannes 10, Verse 27 und 29 und stellen uns folgende Frage.
Bizleri tutan kimdir?
Wer ist es, der uns hält?
Bakın orada ne diyor? Onları hiç kimse elimden kapamaz.
Niemand kann sie aus meiner Hand reißen.
Bakın demiyor, elinden kapamaz. Diyor ki elimden kapamaz.
Ne demiyor?
Yani elinden kapamaz demiyor. Hmm. Yani senin elinden değil, elinden kapamaz değil, elinden kapamaz.
Hier heißt es eben nicht, niemand kann sie aus seiner Hand reißen, sondern aus meiner.
Bu çok önemli bir ifade.
Das ist schon wichtig.
Demek ki bu neyi gösteriyor bize?
Was zeigt uns das?
Benim sahip olduğum yaşam, sonsuz yaşam.
Das nämlich dieses ewige Leben, was ich habe.
Benim Rab İsa Mesih'i nasıl tuttuğuma bağlı değil.
Ist nicht davon abhängig, wie ich den Herrn Jesus Christus festhalte.
Tersine, Rab İsa Mesih'in beni nasıl tuttuğuna bağlı olan
diyecek. Sondern es ist genau davon abhängig, wie es umgekehrt der Fall ist, so wie der Herr Jesus mich festhält.
Bunu düşündüm üzerinde, yani nasıl bir örnek verebilirim diye.
Und ich habe ein bisschen darüber gegrübelt, wie ich das am besten veranschaulichen kann.
Ve şöyle bir örnek buldum.
Und ich habe folgendes Beispiel gefunden.
Örnek, düşünün ki Sami Tanrı'dır.
Stellen wir uns vor, Sami ist Gott.
Ben de Tanrı çocuğu Recep.
Und ich Gottes Kind Recep.
Ha, şimdi ben tutuyorum Tanrı'nın elini, değil mi?
Er hält meine Hand jetzt fest. Gottes
ve,
Hand.
Ya. Ve dünyasal bir takım şeyler giriyor devreye. Hoşuma gitmiyor. Yeter lan artık diyorum. Bu kadar benim için yeter diyorum ve bırakıyorum.
Und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr, weil die Welt wieder verlockend ist und lass die Hand los. Und bin weg.
Ya. Bakın şimdi Bak şimdi tutmayı bu şekilde düşünün. Ben kafam bozuluyor.
Çok çekme.
Ve bırakıyorum. Bıraktım.
Und jetzt wieder das gleiche Spiel. Ich habe keine Lust mehr mit Gott Gemeinschaft zu haben und lasse ihn los.
İstediğimi yapabilirim.
Bin frei zu tun, was ich will.
Ama trotzdem.
Yine de.
Tutmaya devam ediyor beni.
Aber Gott hält mich immer noch fest. Bakayım.
Bırak. Rabbi elimden diyor kimse kapamaz.
Deswegen sagt Gott, der Herr, aus meiner Hand kann niemand reißen.
Değerli kardeşler, eğer benim sonsuz yaşamım benim nasıl tuttuğuma bağlı olsaydı eğer.
Ich sage euch, liebe Geschwister, wenn es tatsächlich von mir abhängig wäre, wie ich am Herrn festhalte,
onlarca, yüzlerce kez kaybolup giderdim, sizler de öyle.
Dann wäre ich schon nicht nur 10-mal, 100-mal, 10-mal verloren, erneut verloren und weg.
Bakın Yeşaya peygamber diyor ki 49:16'da.
Es heißt nämlich in Jesaja 49:16.
Seni avuçlarımın içine nakşettim diyor. Kazıdım.
Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, eingeritzt.
Bu nedir? Kazımak nedir? Nakşetmek.
Ja, was bedeutet dieses Wort, das dort eigentlich im Originaltext steht?
Şimdi bu patates baskısı değil ki yıkanınca çıkıp gitsin.
Das ist nicht zu vergleichen mit einem Stempeldruck, den du mit einer Kartoffel machen würdest.
Kazıdım diyor. Adımı içine kazıdım, nakşettim.
Es wurde wirklich eingraviert in seine Hände, unser Name.
Onun gücüyle korunuyoruz, hamdolsun.
Und durch seine Kraft werden wir bewahrt.
İşte bu yüzden bakın ne kadar güzel ifade ediyor 1. Petrus mektubunda 1. bölüm 15. ayette Petrus bize çok güzel açıklıyor bunu.
Und so wird es auch wunderschön in 1. Petrus 1:5 ausgedrückt.
Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. Burası çok önemli. Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.
Ihr werdet aus Gottes Macht, und das ist schon der Knackpunkt in diesem Vers, durch den Glauben bewahrt zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Gottes Macht.
1. Petrus 1:5. Ve Paulus da aynı düşünceyi çok farklı bir şekilde ifade ediyor.
Und Paulus drückt denselben Gedanken ein bisschen anders aus.
Diyor ki 1. bölümde Timoteus'a yazdığı mektupta 1. bölüm 12. ayet.
1 mi 2 mi? Burayı 2 yazmışsın.
Tabii 2. mektup ama bölüm 1. bölüm.
Ha.
2. mektup Timoteus'un 2. mektubu yazılan mektup 1:12. Şöyle diyor. Kime inandığımı biliyorum diyor.
In 2. Timotheus 1:12 heißt es, ich weiß an wen ich glaube.
Bakın, şimdi kime inandığımı biliyorum. Bilmek ne demek? Bir şeyden emin olmaktır, değil mi?
Was heißt wissen? Überzeugt sein von etwas.
Demek ki biliyorum dediğin zaman şunu diyor. Kime iman ettiğimden ben eminim.
Also ich bin überzeugt davon, an wen ich glaube.
Ve diyor ki aynı güvenceyle Paulus, onun bana emanet ettiği o güne dek, hangi güne dek? Beni götürecek, o sonuca götürecek, onunla birlikte olacağım o güne dek, Rab ile birlikte olacağım güne dek, koruyacak, güçlü olduğuna eminim diyor.
Und setzt dann fort mit einer großen Gewissheit, dass eben bewahrt wird, was ihm anvertraut worden ist.
Ja. Görebiliyor musunuz? O kadar emin ki, Rabbin elinde her şeyin olduğu ve sonuca da kendisinin ulaştıracağını çok açık bir şekilde ifade ediyor. Burada Paulus da, Petrus da.
Wir sehen also anhand Petrus und Paulus, dass es ganz offensichtlich ist, dass alles einzig und allein am Herrn hängt.
Onun için Kolosalar mektubunda 3. bölümde çok güzel yazıyor. Orada olmayabilir belki.
Ya
3. mektupta çok güzel yazıyor. Diyor ki yaşamınız Mesih'te, Tanrı'da, Mesih aracılığıyla Tanrı'da saklıdır diyor.
Und so steht es auch im Kolosser 3, dass unser Leben bewahrt ist in Jesus Christus.
Onun için çok güzel bir şekilde yine ezbere bildiğiniz bir şey ama aklıma geldiği için söyleyeceğim. Romalılar 8'e baktığımız zaman orada ne diyor? Öyleyse ne diyelim diyor.
So wie in Römer 8, was mir jetzt spontan einfällt, wird auch sowas ausgedrückt. Was soll ich nun sagen, fängt Paulus an.
31. ayetten başlıyor yanılmıyorsa. Aslında çok güzel. Onun o Almancasını oku bence.
Müsste in Römer 8:31 sein.
Ve aşağı yukarı belki 38'e kadar. Çok harika bir şekilde orada bize net bir şekilde vurgulanıyor 8. bölüm. 31'de
başlıyor. Evet.
Değil mi? 31'de başlıyor değil mi? 31'de başlıyor. Ondan sonra sonuna kadar işte 39 sonuna kadar. İstersen Almanca oku, herkes anlıyor zaten.
Ya ama çeviri için, kamera için sen Türkçesini oku.
Tamam okuyayım mı? Ya. Tamam. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Bakın Stefanos bile baktığında göğe ne gördü? İsa'yı ayakta gördü. Bizim için ayakta dikiliyor savunmak için hamdolsun. Evet. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilecek? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi. Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık, koyunlar sayılıyoruz. Ama bizi sevenin aracılığı bu durumların hepsinden galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya gücü yeter.
Ja. Amen. Amen. In Römer 8:31 bis zum Schluss des Kapitels heißt es: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Was auch Stephanus kurz vor seiner Steinigung oder bei seiner Steinigung kurz vor seinem Tod auch so gesehen hatte. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Amen. Gerçekten amen. Değerli kardeşler, gerçekten sizler de bu güzel, harika gerçekler önünde, karşısında emin olabilirsiniz.
Liebe Geschwister, in Anbetracht dieser Tatsachen könnt ihr auch diese Gewissheit haben.
Şeytan imanımıza saldırabilir.
Der Teufel mag unseren Glauben anfechten.
Bizi şüphe içerisine düşürmeye çalışabilir.
Und er bemüht sich stets, uns in Zweifel zu stürzen.
Sıkıntıya da bizi sokabilir ki sokuyor da.
Und er bringt uns auch immer wieder in Notsituationen.
Ama zehrini bize kesinlikle akıtamaz Tanrı çocuğuna.
Aber er kann niemals sein Gift an Gottes Kinder versprühen.
Tanrı çocuğunu yok edemez.
Er kann das Kind Gottes nicht zunichte machen.
Neden?
Warum?
Söyleyin hemen.
Sagt es mir sofort.
Neden? Mühürlendik, doğru.
Wir sind versiegelt.
Ama çarmıhta çok güzel bir şey yapıldı. İsa'nın ölümü ve dirilişiyle şeytan üzerinde bir şey oldu.
Was ist am Kreuz geschehen über den Satan?
Ya tamamladı, evet. Tamamladı. Ne diyor? Şeytanın kafasını ezdi.
Ja, der Kopf der Schlange ist zertreten.
Yılanın kuyruk vuruşlarıyla bizi acıtıyor, vuruyor hayatta. Bizi sallıyor, vuruyor, morartıyor oramızı buramızı.
Die Schlange mag immer noch mit seinem Schwanz quasi nach uns schlagen und uns auch blaue Flecken versetzen.
Ama zehrini hiçbir zaman akıtamaz.
Aber sein Gift kann es uns nicht mehr.
Rabbin çocuğu emin ellerde hamdolsun.
Deswegen ist das Kind Gottes in festen, verlässlichen Händen.
Hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şeytanın gücü Tanrı'nın gücünden daha büyük değil.
Und niemals dürfen wir vergessen die Tatsache, dass die Kraft des Satans niemals mehr ist als Gottes Kraft.
Senin gücün de Rabbin mühüründen daha da büyük değil.
Und deine Kraft ist auch durch den Siegel Gottes nicht größer.
Bakın hatırlayın Eyüp'ü.
Denkt an Hiob.
Eyüp'ün biliyorsunuz büyük şeyler geldi. Şeytan onu sınadı. Tanrı izin verdi ona.
Mit Gottes Erlaubnis durfte der Teufel den Hiob auf die größten Proben stellen.
Ama şeytan bir şeyden çok emindi.
Aber der Teufel wusste eine Sache ganz genau.
Bakın nasıl itiraf ediyor Eyüp 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde.
In Hiob 1 Verse 9 und 10 wird das ausgedrückt.
Şeytan şöyle diyor. Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor diye yanıtladı. Onu, ev halkını, sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı?
Da sagt der Teufel provokativ, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsherum beschützt?
Bakın.
Hiob 1, Verse 9 und 10.
Bakın harika bir şekilde. Şeytan nasıl biliyor bunu? Evet, kendini, seni, neyin varsa her şeyi çeviren, koruyan Tanrı'nın kendisi.
Also der Teufel hat ganz genau gewusst, wer höchstpersönlich diesen Hiob beschützen bewahrt hat, nämlich Gott selbst.
Bizi koruyan kim?
Und wer ist es, der uns beschützt?
Rab Tanrı'nın kendisi.
Gott, der Herr selbst.
Amin diyebilir miyiz mi?
Können wir Amen dazu sagen?
Amen.
Amen.
Bakın bu kurtuluş güvencesi hakkında son bir şey daha söylemek istiyorum. Konumuza devam etmeden önce.
Bevor ich mein eigentliches Thema fortsetze, möchte ich noch zur Heilsgewissheit was sagen.
Kurtuluş kazanılan bir ödül değil.
Nämlich die Rettung als solches ist kein Verdienst von uns.
İmanla, inayetle kurtulduğumuz kesin. Bize verilen bir hediye.
Wir sind durch Gnade, Arman. Durch den Glauben gerettet worden. Es ist ein Geschenk.
Eğer ödül olmuş olsaydı.
Denn wenn es eine Belohnung, ein Verdienst wäre.
Çalışıp, çabalayıp, uğraşıp elde etmek mümkün olacaktı.
Dann wäre es nämlich infolgedessen möglich gewesen, durch irgendwelche eigenen Anstrengungen das zu erringen.
Yani başarabilen kurtulacaktı, başaramayan yok olup gidecekti.
Wer das dann geschafft hätte, wäre gerettet und wer es nicht schafft, wäre dann verloren.
Ama kurtuluş bize verilen bir armağan.
Aber die Rettung ist ein Geschenk, eine Gnade Gottes.
Aksi halde Rabbimiz Nikodemus'a demezdi. Aferin Nikodemus, sen güzel yaptın, biraz daha devam et dua etmeye. Oruç tutmaya, ondalığını vermeye.
Weil wenn es nicht so wäre, dann hätte zu Nikodemus, Jesus unser Herr, gesagt, das machst du toll, deine religiösen Anstrengungen sind vorbildlich, mach weiter so.
Ya, ama Nikodemus ona dedi, senin işlerin hiç. Yukarıdan doğman gerekiyor, Tanrı'dan doğman gerekiyor.
Er hat Nikodemus vielmehr klar gemacht, dass seine Werke letztendlich nichts zählen. Er muss von neuem geboren werden, aus Gott geboren werden.
Onun için Korintoslar 2. bölüm 8 ve 9'da diyor ki, imanla, İnayetle kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir diyor.
Efesos'ta.
Efesos 2, 8.
Evet. In Epheser 2, Vers 8 und 9 heißt es, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.
Bakın buradaki şu söz çok önemli. Bu sizin başarınız değil diyor.
Und hier ist wirklich zu beachten, dass das nicht aus euren Werken, nicht aus euch geschieht.
Onun için bu ifade imanlı bir kişinin sahip olduğu kurtuluşu kaybedebilir ya da itaati sayesinde onu elde tutabilir düşüncesi yok.
Deswegen gibt es hier keinen Raum für einen Gedanken, dass diese Rettung als solches durch die Anstrengungen, durch eine Leistung von dem Gläubigen weiterhin bewahrt wird.
O zaman şunu çok yavaş bir şekilde söylemek istiyorum.
Und dann möchte ich Folgendes ganz langsam hervorheben.
Kötü, şöyle söyleyeyim, iyi işlerle kurtulmadığımıza göre, yani sevaplar diyoruz ya, iyi işlerle, sevaplarla kurtulmadığımıza göre,
wenn wir nun also nicht durch gute Werke gerettet worden sind,
kötü işlerle de kaybolup gitmeyiz.
Ist es auch infolgedessen nicht möglich, durch schlechte Werke wieder verloren zu gehen.
Eğer iyi işlerle kurtulsak idi, kurtulmuş olsaydık,
wenn wir nun tatsächlich durch gute Werke gerettet worden wären,
o zaman kötü işlerle de yok olup gitmek mümkün hale gelirdi.
Dann wäre es infolgedessen auch möglich gewesen, durch schlechte Taten wieder verloren zu gehen.
Sonuç bu ise değerli kardeşler.
Wenn das nun das Ergebnis ist, liebe Geschwister.
O zaman madem ki kurtulduk.
Wenn wir nun also gerettet sind.
İstediğimizi yapabilirim, istediğimi yaparım düşüncesini söylemek mümkün mü?
können wir dann uns freuen und sagen, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will?
Yani günah işlemeye devam edelim.
Sollen wir weiter sündigen?
Bakın, Paulus ne kadar güzel diyor. Kesinlikle hayır diyor.
Paulus sagt es vehement, auf keinen Fall.
Bakın, Romalılar 6:1-2.
Dort heißt es in Römer 6, Verse 1 und 2.
Öyleyse ne diyelim? İnayet çoğalsın diye günah işlemeye devam edelim. Kesinlikle hayır.
Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade Gottes umso mächtiger werde? Das sei ferne.
Bakın, inayet, günah işlemek için bize verilen bir belge değil.
Ja, beachtet, dass die Gnade Gottes keine Lizenz zum Weitersündigen für uns ist.
Yani sana inayeti veriyor, al bu inayeti, bu belgesinin için istediğini yapabilirsin. Belgesi değil.
Also das ist kein Freibrief für uns, keine Bescheinigung, damit wir fröhlich weitersündigen können, die Gnade Gottes.
Başka bir ifadeyle söyleyeyim.
Ich kann das auch anders ausdrücken.
İnayet bizi günah işlemeye devam etme özgürlüğü vermiyor.
Die Gnade Gottes gibt uns nicht die Freiheit, weiterhin zu sündigen.
Tam tersine.
Genau das Gegenteil.
Günahtan özgür ediyor.
Sie macht uns frei von der Sünde.
Bu çok önemli bir şey.
Das ist sehr wichtig.
Çünkü o öldüğünde biz de onunla beraber öldük aslında.
Denn als Jesus Christus gestorben sind, sind wir mit ihm gestorben im Prinzip.
Günaha karşı ölmüş kişileriz değerli kardeşler.
So sind wir auch Personen, die der Sünde gestorben sind.
Günaha düşebilir miyiz?
Wir können immer noch sündigen.
Evet, düşebiliriz.
Jawohl, das können wir.
Her zaman da düşüyoruz zaten.
Und das passiert auch immer noch und oft genug.
Ama burası çok önemli.
Aber der entscheidende Punkt ist dann,
hiçbir şey yokmuş gibi.
Wir können dann nicht so tun, als ob nichts passiert wäre.
Vurdum duymaz bir tutum içerisinde, günah içerisinde devam edemez.
Und können dann nicht einfach unsensibel fortfahren in dieser Sünde.
Ait olduğun Rab Tanrı'yı izlersin, o kadar.
Man folgt dem Herrn nach weiterhin, zu dem man gehört.
Ve şunu da önemli altını çizerek vurgulamak istiyorum.
Und folgendes möchte ich auch noch ganz besonders unterstreichen.
İman hayatını, sahip olduğumuz iman hayatını,
dieses Glaubensleben, was wir haben, besitzen,
kurtuluşumuzu kaybetmek için sürdürmüyoruz. Hayır, kaybetmemek için. Kurtuluşumuzu kaybetmemek için sürdürmüyoruz iman hayatını.
Dieses Glaubensleben führen wir nicht dafür fort, um unser Heil nicht mehr zu verlieren.
İman yaşamını iman etmiş olduğumuz için yaşıyoruz.
Wir leben dieses Glaubensleben, weil wir eben gläubig geworden sind.
Tekrar söyleyeyim mi?
Soll ich es nochmal sagen? Ja.
İman yaşamını kurtuluşumuzu kaybetmemek için sürdürmüyoruz.
Wir leben unser Glaubensleben nicht dafür, dass wir nicht unsere Rettung verlieren.
Aman kaybolmasın, aman bir tarafa.
Dass wir nicht ständig Angst haben darum müssen, dass wir nochmal verloren gehen könnten, mit anderen Worten.
Tam tersine iman yaşamını imanlı olmuş olduğumuz için sürdürüyoruz.
Einfach weil wir eben gläubig geworden sind, leben wir dieses Glaubensleben. Es ist ein Geschenk.
Hamdolsun. Amin. Demek ki inayet bizi aslında Rab'de daha ateşli olmamızı sağlaması lazım.
Sprich, diese Gnade Gottes müsste uns noch mehr Feuer und Flamme für den Herrn Jesus machen.
Rabbimiz harikadır.
Denn unser Herr ist wunderbar.
Sağladığı kurtuluş da harikadır, eksiksizdir, kusursuzdur.
Und so ist seine Rettung auch makellos vollkommen.
Rab Tanrı imanlı olmayan kişiyi değiştirir, Tanrı çocuğu yapar.
Gott, der Herr, kann den ungläubigen Menschen verändern und zum Kind Gottes machen.
2. Korintuslar 5:17.
2. Korinther 5:17.
Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş. İşte her şey yepyeni olmuştur.
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden.
Başka bir yerde de ne diyor? Yuhanna 1. bölümde yanılmıyorsam orada. Adına diyor iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.
Und in Johannes 1:12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden.
Bak, ne diyor? Tanrı çocukları olma hakkını verdi diyor.
Da heißt es, er hat das gegeben, dieses Recht, Kind Gottes zu sein.
Kim verdi?
Wer hat das gegeben?
Bize verildi, biz kazanmadık onu. Tanrı bize onu verdi.
Wir haben das nicht verdient, wir haben es nicht erarbeitet, Gott hat uns das gegeben.
Ben bir kardeşle konuşurken de o örneği verdim.
Als ich mit einem Bruder mal darüber sprach, habe ich folgendes Beispiel gegeben.
Kaç tane çocuğun var dedim.
Ich habe gesagt, gefragt, wie viele Kinder hast du denn?
İki çocuğum var dedi.
Zwei hat er gesagt.
Peki dedim, çocuğun büyüyor, yetişiyor. Bir gün diyor ki, yeter artık baba, ben seni istemiyorum, sırtını dönüp çekip gidiyor.
Und eines Tages, wenn das Kind irgendwann mal größer geworden ist, sagt es dann, ich will nicht mehr, dass du mein Vater bist und zieht weg.
Şimdi, buna rağmen, o giden, ayrılıp giden, senden ayrılıp giden çocuğun, yine senin çocuğun mu değil mi?
Wie sieht's nun aus, wenn ein Kind sich so entscheidet, seine Eltern, seinen Vater zu verlassen? Bleibt das Kind trotzdem dein Kind?
Kan bağı var, değil mi? Kan bağı var.
Da ist die Blutsverbindung.
Neden? Çünkü ben örneğin fiziksel olaraktan annemin adı Sahibe, babamın adı da Ali. Sahibe ve Ali'den doğduğum için ben onların hala çocuğuyum. Arkama dönüp gitsem de. Doğru mu?
Also wenn ich das auf mich projiziere, wenn ich meine Eltern, mein Vater Ali und meine selige Mama Sahibe nehme, dann bin ich trotzdem den ihr Kind, der Recep. Bleibt das immer.
Ben Mesih'te doğdum.
Und so bin ich in Christus wiedergeboren.
Ne okuduk? Petrus, 1. Petrus 2.24 yanılmıyorsam. Ne diyor? Kusursuz değerli kanı aracılığıyla yeniden doğdunuz.
So wie es in Petrus Brief heißt, ich bin durch sein kostbares Blut wiedergeboren worden.
Ruhsal olarak Mesih'in kanını taşıyoruz.
Also geistlich übertragen tragen wir eben das Blut Christi in uns.
Biz dünyaya dönsek bile değişik nedenlerden dolayı kan bağı var. O yok olup gitmiyor.
Selbst wenn wir aus verschiedenen Gründen wieder uns zu der Welt hingezogen fühlen und dorthin gehen, bleibt dieser Blutsbund.
Bizim sonsuz hayatımız mühürlenmiş güvenlik altında. Bu kadar açık ve net.
Weil unser ewiges Leben eben ein für alle Mal unter seinem Siegel steht.
Biz kendimizi değil, o bizi değiştiriyor.
Nicht wir können uns selbst verändern, er ist es, der uns verändert.
Domuz artık kuzu olmuştur.
Das Schwein wurde zum Lamm.
Kuzu pisliği sevmez.
Weil das Lamm mag den Dreck nicht.
O yemyeşil çayırları sever, tertemiz suları özler, özlenmez.
Es mag die grüne Weide und das frische Wasser.
Peki yapılması gereken nedir?
Was muss man nun tun?
Birinci, 12. bölümde, İbraniler 12. bölüm 2. ayette diyor ki, gözünüzü, gözümüzü, imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim.
Da heißt es in Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.
Bakın çok harika bir söz.
Ein wunderbares Wort.
Harika bir güvence var burada.
Eine wunderbare Heilsgewissheit haben wir hier.
Tanrı sadece kurtuluşumuzu sağlayıcısı değil.
Gott ist nicht nur derjenige, der uns diese Rettung möglich macht, ermöglicht.
Aynı zamanda da sonuca götüren, sonuçlayan.
Er begleitet uns auch bis zum Ziel.
Demek ki o İbrani 6. bölümde sürekli kullanılan ifadeler kurtuluş konusuyla yakından uzaktan ilişkisi yok.
Das heißt, diese Stelle hat nicht im entferntesten was mit diesen Aussagen in Hebräer 6 zu tun, was wir letzte Woche genauer unter die Lupe genommen hatten.
Ja, evet. Bu maalesef girdiğimiz için burada çok durmamız gerekiyordu ama biz normal konumuzun içerisinden devam edeceğiz ve tamamlayacağımızı bir şekilde. Birinci Yuhanna mektubuna devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi.
Wir machen jetzt praktisch weiter im ersten Johannesbrief, wo wir ja, stehen geblieben waren.
Ja. Çünkü bunu yapmam gerekiyordu. Kusura bakmayın değerli kardeşler, çok önemli olduğu için.
Ja, das musste ich so ausführlich machen, weil es einfach wichtig ist. Seht es mir nach.
Evet, ne demiştim? İlk başlarda şunu demiştim. Evet, günah sonucu kurtuluş kaybolmuyor.
Was hatte ich zunächst festgestellt, dass wir wegen Sünde nicht die Rettung verlieren?
Ama günahtan dolayı kurtuluş sevincini kaybedebiliyoruz.
Aber wir können durchaus, wenn wir sündigen, diese Freude, die wir sonst normalerweise durch die Rettung haben, betrüben können.
Günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırmış olduğu için.
Weil die Sünde uns eben von Gott entfernt.
Davut da biliyorsunuz kurtuluş sevincini kaybetti günaha düştükten sonra.
So wie David, wie ihr wisst, auch seine Freude, seine Wonne verloren hatte, als er in Sünde fiel.
Ya. Davut Betşeba ile yattı ya, günaha düştü, ondan sonra daha başka günahlar işledi. Ama buna rağmen orada 51. mezmurda diyor ya, kurtuluş sevincini benden alma ya Rab. Kurtuluş sevincini benden alma diyor.
In Psalm 51, Vers 14 heißt es, gib mir wieder die Wonne des Heils, also die Freude des Heils.
Yani geri ver diyor bana kurtuluş wieder, sevincini.
Er möchte sie wieder zurückhaben.
Ya, şimdi günaha düşüyoruz ve devam edebilmek için yapmak gerekiyor.
Wenn wir nun aber doch sündigen, was müssen wir tun, um trotzdem voranzukommen, weiterzugehen?
İşte 1. Johannes mektubunda bu işleniyor bizde. Tövbe etmemiz gerekiyor.
Das wird uns in 1. Johannes eben hier erklärt, was nötig ist zu tun. In 1. Johannes 1, Vers 8, wir müssen Buße tun.
Şimdi ben bakıyorum, mesela pazar günü bittiği zaman
und,
eve gidiyorum, gömleğimi çıkartıyorum.
Wenn ich beispielsweise den Sonntag heute abgeschlossen habe und nach Hause gehe und mein Hemd ausziehe.
Normalde baktığımda hiçbir kir, mir, herhangi bir şey yok.
Dann prüfe ich, ob das Hemd irgendwelche Schmutzstellen hat, Flecken hat.
Ama bu yakasını ışığın altına getiriyorum, ışıkta bakıyorum.
Aber dann nehme ich den Kragen unter die Lupe und nämlich ich schaue es im Licht an.
Ve onu ışığın altına getirdiğim zaman ışık onun kirli olduğunu gösteriyor ve kirli sepetine gömleğimi atıyorum.
Und dann sehe ich durch das Licht, dass der Kragen halt doch schmutzig geworden ist und bringe es dann in den Wäschekorb.
Ama günahı görebilmek için ışığa gelmek gerekiyor.
Und so ist es eben auch im übertragenen Sinn, um die Sünde zu sehen, müssen wir ins Licht kommen.
Dünyanın ışığı benim diyor, değil mi Tanrı? İsa Mesih.
Jesus sagt doch, ich bin das Licht der Welt.
Bakın, Yuhanna 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayet şöyle diyor. Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.
In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es.
Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.
Das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde.
Bakın, burada arındırır ifadesi geniş zaman.
Diese Zeitform, die hier benutzt wird, macht uns rein. Geniş zaman ne?
Geniş zaman devam eden bir süreç.
Das ist ein fortwährende Zeitform. Also das
yani arındırmaya länger, devam eder.
Ein fortwährend eben.
Ja,
geniş hani dauert zaman, immer, dauert immer an.
Gelecek zaman, geniş zaman, değil mi? Birçok zaman birimleri var. Geniş zamanda gidiyorum şimdiki zaman. Gider dediğin zaman gitmeye devam eder. Gider yani geniş zaman anlamında. Yani arındırır derken arındırmaya devam eder anlamında.
Das drückt praktisch aus, diese Zeitform, die grammatikalisch hier benutzt wird, dass es nicht nur ein einmaliges Ereignis ist, sondern immer wieder fortwährt.
Onun için tek bir sunuldu, tek bir kurbandan kan aktı, o kan sonuca bizi ulaştıracak.
Es wurde aber einmal geopfert, nämlich Jesus, und das aber für die Ewigkeit.
Evet, onun için İbraniler 10.14'te bu gerçek güzel vurgulanıyor. Diyor ki İbraniler 10.14'te, kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.
In Hebräer 10:14 wird das eben nochmal ausgedrückt, was ich gerade gesagt hatte, dass mit einem Opfer ein für alle Mal dieses Opfer genügt.
Ja, demek ki günah kurtuluşumuzu değil ama kurtuluş sevincini bizden alıyor.
Das heißt, die Sünde, wenn wir sündigen, nimmt es uns nicht die Rettung wieder weg, sondern nur die Freude der Rettung.
Yani kurtuluşun bize kazandırdığı o sevinci, o esenliği yitirebiliriz.
Das heißt, wir haben dann nicht mehr diesen Frieden in uns in dem Ausmaß.
Zaten kişiyi ayakta tutan da odur, o sevinç, o esenlik, hamdolsun, o sevinç, coşku bizi ayakta tutuyor.
Das, was uns aufrecht erhält, ist ja diese Freude, die wir im Herrn haben dürfen in dieser Rettung.
Günah o ilişkiye zarar verdiği için artık o onun olan birliktelikten tat alamaz duruma geliyorsun, tat alamıyorsun.
Und wenn wir eben sündigen, dann haben wir diese Freude nicht mehr und dann können wir diese Gemeinschaft auch nicht mehr genießen, so in dieser Form.
Demek ki Tanrı'yı kendi seviyemize indiremeyiz.
Das heißt, wir können Gott nicht so einfach auf unsere Ebene runterholen, auf unser Niveau.
Onda günah olmadığı için.
Weil er eben sündlos ist.
Evet, orada işlenen konu bu. Şimdi 1. Yuhanna mektubunda da olduğumuz için. Sıkça yapılan başka bir yanlışlık da şu.
Ein häufig gemachter Fehler ist auch folgender.
İnsanı Tanrı'nın düzeyine çıkarmak.
Nämlich, dass man versucht, den Menschen auf die Ebene Gottes zu lüpfen.
Yani ya biz Tanrı'yı kendi seviyemize indirmeye çalışıyoruz insan olarak ya da Tanrı kendimizi Tanrı seviyesine çıkartmaya çalışıyoruz.
Also entweder versuchen wir Gott klein zu machen und auf unsere Ebene runterzuholen oder wir versuchen es umgekehrt, dass wir uns zu Gott versuchen zu erheben.
Bu insanı Tanrı düzeyine çıkaran düşünce.
Und dieser Gedanke, der eben versucht, den Menschen Gott gleich zu machen.
İnsanların günahsız olduğunu, mükemmellik düzeyine sahip olduklarını söylüyorlar.
Dass diese Personen behaupten dann, dass die Menschen vollkommen sind.
Ya, ama 1. Yuhanna mektubu 1. bölüm 8. ayette ne okuduk?
Was haben wir aber in 1. Johannes 1 Vers 8 gelesen?
Günahımız yoktur dersek kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz diyor.
Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns.
Bu ne de? Ya.
1. Johannes 1 8.
Yani günahlı bir yapıya sahip olduğumuzu reddetmek, kabul etmemek.
Wenn wir also verleugnen, dass wir gar keine sündige Natur haben.
Kendimizi aldatmak anlamına geliyor.
Dann beschummeln wir uns selbst.
Bu da yalancı olmaktan çok daha kötü olan bir şey.
Und das ist noch schlimmer als ein Lügner zu sein.
Bir kişi eğer günahım yoktur diyorsa gerçekten de o kişi Tanrı'yı değil kendisini aldatmış oluyor.
Wenn so ein Mensch eben behauptet, gar keine Sünde zu haben, dann widerspricht er nicht nur Gott allein, sondern betrügt sich auch selbst.
Tanrı diyor ki herkes günah işledi, Tanrı yücelen yoksun kaldı. Romalılar 3:23.
Weil Gott sagt in Römer 3:23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.
Eğer diyorsa ki insan benim günahım yoktur.
Und wenn ein Mensch aber behauptet, er hätte keine Sünde.
Ben iyi bir insanım.
Ich bin ein guter Mensch.
Benim kalbim temiz.
Ich habe ein sauberes Herz.
Kimi aldatmış oluyor?
Wen hat er dadurch betrogen?
Ancak insanları aldatabilir, kendini aldatabilir, Tanrı'yı değil.
Er kann damit vielleicht andere Menschen betrügen und sich selbst, aber nicht Gott.
Demek ki ne kendimizi Tanrı'nın seviyesine çıkartmak mümkün, ne de Tanrı'yı kendi seviyemize indirmek mümkün.
So können wir weder uns selbst auf die Ebene Gottes heben, noch Gott runterholen auf unsere Ebene.
Peki o zaman şu soruyu soralım. Nasıl mümkün olacak bu?
Ja, dann müssen wir uns dann die Frage stellen, ja, wie ist es dann möglich?
Nasıl mümkün olabilir biz eğer kendimizi Tanrı'nın seviyesine çıkartamıyorsak, Tanrı'yı da kendi seviyemize indiremiyorsak, nasıl
wenn,
olacak?
Wenn wir nicht, wenn wir nicht auf zu Gott uns eben erhöhen können und Gott auch nicht zu uns erniedrigen können, wie kann dann Rettung überhaupt möglich sein?
Bakın 1. Yuhanna mektubu 1:9 ne kadar güzel cevap veriyor.
In 1. Johannes 1 Vers 9.
Ama günahlarımızı itiraf edersek, yani açıkça söylersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
Bakın, hem Tanrı ile olan ilişkimizin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için, hem de kardeşlerle olan ilişkimizin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için günahlarımızı itiraf etmek zorundayız.
Wir sind also verpflichtet, wenn wir uns wünschen, dass wir mit Gott und unseren Mitmenschen in einer reinen Beziehung sind, unsere Sünden zu bekennen.
Onun için sadece Rabbimizle olan beraberlik değil, kardeşlerle olan beraberliğimiz de bozuluyor.
Ja, das heißt, die Sünde verdirbt uns nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch die Beziehung zu unseren Mitgeschwistern.
Das ist sehr, sehr wichtig. Çok önemli gerekli bir nokta. Ja. Abi, du kannst nochmal übersetzen, dann doppelte Garantie können wir geben.
İşte bu çok önemli, sehr sehr wichtig.
Ja, evet. Onun için Yakup çok güzel söylüyor. Bakın, Yakup mektubunda 5. bölüm 16. ayet. 5:16.
Ja, Jakobus 5:16 sagt es auch besonders.
Şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin diyor.
Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet.
Demek ki bir kardeşe karşı günah işlediyse,
wenn du also gegen einen Bruder oder Schwester gesündigt hast,
Tanrı'ya gidip tövbe edeceksin, itiraf edeceksin.
Du musst natürlich dann zunächst zu Gott gehen und es bekennen.
Ama kardeşle ilişkiyi tekrar kurabilmek için,
aber damit du mit diesem Bruder oder Schwester wieder in die Beziehung treten kannst,
o kardeşe gidip günahını ona da açıkça söyleyeceksin. İlişkiyi tekrar bina edebilmek için.
So musst du auch dieser Person deine Sünde bekennen, um wieder neu anfangen zu können.
Ja, onun için değerli kardeşler, bu günahlarımızı açıkça söylersek ifadesi ne anlama geliyor? Günahlarımızı açıkça söylersek.
Was bedeutet nun diese Aussage, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen?
Şimdi biliyorsunuz İbraniler 6:6'da yer alan o tövbe sözünü açıklarken aslında sizi biraz aydınlatmaya çalışmıştım.
Ja, in Hebräer 6:6 hatten wir letzte Woche versucht, dieses Wort, was da für Buße vorkommt, genauer zu beleuchten.
İnanın, yanlış anlamayın ama tekrar ben onu söylemek istiyorum çünkü çok önemli.
Aber ich möchte das nochmal wiederholen, weil das so entscheidend ist.
Çünkü bu mektupta en önemli noktadır.
Weil in diesem Brief das einer der kritischsten Stellen ist.
Şimdi burada açıkça söylemek, itiraf etmek, açıkça söylemek Grekçe karşılığı homo logeo sözü.
Also hier, wenn hier von einander die Sünden bekennen die Rede ist, dieses Bekenntniswörtchen heißt im Griechischen homo logeo.
Ja, homos ve lego sözü. Homos söz anlamında, yani aynı anlamında, aynı. Lego da konuşmak demek, aynı şeyi konuşmak, aynı şeyi söylemek anlamında.
Homo bedeutet gleich und legos heißt Wort, also das gleiche Wort sagen.
Ja, mesela hangi günahı işlediysen,
das bedeutet, welche Sünde auch immer du getan hast.
Tanrı'ya gidiyorsun, diyorsun ki, Rab, ben bunu yaptım, beni bağışla.
Dann gehen wir zu Gott und benennen die Sünde 1:1, wie es eben war, und erfolgt es genau beim Namen benennend und bekennend es Gott.
Bu homo logeo sözü.
Das ist homo logeo.
1:9'da da aynı söz kullanıyor, homo logeo sözü.
Und in 1:9, in 1. Johannes 1:9 kommt genau dasselbe Wort vor, homologeos.
Bu her gün yapılabilecek bir şey. Çünkü her zaman günaha düşüyoruz.
Das ist etwas, was wir tagtäglich verwenden können, weil wir immer wieder sündigen.
Örneğin Paulus şeyle beraber, Silas'la beraber 2. bölümde, Haberciler işte 2. bölüme baktığımız zaman,
wenn wir Apostelgeschichte 2:38 anschauen.
Orada Petrus çok önemli bir konuşma yaptı.
Dort hat ja Petrus eine ganz besonders wichtige Ansprache gehalten.
O sözleri duyanlar dediler ki ne yapmamız gerekiyor?
Die Zuhörer fragten damals, ja was sollen wir denn nun tun?
Şimdi bu soruyu soranlar imanlı mıydı değil miydi?
Waren diejenigen, die das damals die Frage gestellt hatten, Gläubige oder nicht? Nein.
Nein. İmanlı değildi. İmanlı olmadığı için, bakın, imanlı olmadığı için homo lego logeo sözünü kullanmıyor burada.
Und weil sie eben nicht gläubig waren, wird hier nicht von homo logeo das Wörtchen hier benutzt.
Tek bir kez kullanılan bir söz iman hayatında, iman ettiğimizde, karar verdiğimizde kullanabileceğimiz tek bir söz metanoi sözünü kullanıyor.
Hier wird ein anderes Wort für Buße benutzt, nämlich das metanoia, was ein Gläubiger nur einmal erlebt.
Diyor ya tövbe edin, homo logeo sözü. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Yani şöyle söylüyor, pardon, metanoi sözünü kullanıyor. Yani gittiğiniz istikametten geri dönün. Günahtan geri dönün.
Und dieses İman edin. Und dieses metanoia bedeutet vom Wort her, kehre um von dem Weg, den du gerade gehst, genau in die entgegengesetzte Richtung.
Demek ki meta sonra demek.
Meta bedeutet danach.
Noi de o sözde anlayış demek. Anlayışa kavuşmak demek. Anlamak demek, kavramak.
Und das neue bedeutet Erkenntnis, also eine neue Erkenntnis. Demek ki, ein neues Bewusstsein.
Demek ki anlayışa kavuştuktan sonra geriye dönüş gerçekleşiyor, iman ediyoruz.
Nur wenn wir diese neue Erkenntnis, eine Erneuerung des unseres Bewusstseins bekommen, ist dieser Glaubensweg so möglich.
Demek ki homologeia her zaman yapılabilen bir şey ama metanoi tek bir kez iman hayatında bir tek kez yapılan bir davranış. Ben 1979'da yaptım bunu.
Dieses homologeo können wir immer wieder anwenden, aber dieses metanoia ist die erste initiale einmalige Buße, diese Umkehr.
Evet, Rabbin önünde günahlarımızı açıkça itiraf etmek zorundayız.
Wir müssen unsere Sünden offen vor dem Herrn bekennen.
Biz itiraf edeceğiz, o da bizi günahlarımızdan arıtacaktır.
Und wenn wir es so bekennen, dann wird uns von jeder Sünde rein machen.
Kaybolan oğul bunun en güzel örneği hamdolsun.
So ist der verlorene Sohn das beste Beispiel dafür.
Baba ocağını terk ediyor, oğul.
Der Sohn hat die schöne Stätte des Vaters verlassen.
Her türlü pisliğe girip çıkıyor.
Und kommt dann in alle Möglichkeiten von Unreinheiten in der Welt.
Sonra da pişman olup geri dönüyor.
Und dann bereut und kehrt zurück.
Ve baba onu görüyor, leş gibi kokan oğlunu ta uzaklarda.
Und der Vater sieht dann seinen stinkenden Sohn schon aus der Ferne.
Buna rağmen gidiyor ona sarılıyor, kucaklıyor, öpüyor ve onu tertemiz giysilerle giydiriyor.
Und nichtsdestotrotz läuft der Vater ihm entgegen und umarmt ihn und kleidet ihn ganz neu.
Tanrı bunu yaptıktan sonra, baba bunu yaptıktan sonra oğlu için, oğul dedi mi, ben yarın tekrar domuzların ağılına gireceğim.
Als der Vater so an dem Sohn gehandelt hat, hat dann der Sohn gesagt, ja, morgen gehe ich wieder zu den Schweinen zurück.
Hayır.
Nein.
Çünkü burada terk etme sözü var. Bu çok önemli, terk etme.
Weil er hat es ja verlassen und das ist das Entscheidende.
Bırakma.
Er hat es hinter sich gelassen.
Bakın, Süleyman'ın meseleleri 28. bölüm.
Sprüche 28, 13.
Şöyle diyor. Günahlarını gizleyen başarılı olmaz.
Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen.
Ama burasının altını çizim. İtiraf edip bırakansa merhamet bulur.
Und wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.
Und lässt. Bunun altına lütfen çizim.
Unterstreicht es bitte, dieses lassen.
İtiraf etmek güzel ama bırakmak, yapmamak için gayret göstermek işte bu inayetin eseri.
Bekennen ist gut und wichtig. Aber lassen ist auch mitentscheidend.
Tanrı bizim önümüze günahsız bir yaşamı koymuyor.
Gott bereitet uns nicht automatisch ein sündloses Leben vor, wenn wir gläubig geworden
Çünkü
sind.
Çünkü günahlı bir dünyada yaşıyoruz.
Denn wir leben in einer sündigen Welt.
Ama şunu buyuruyor, bütün günahlarımızı onun önüne açıkça getirip söylemek ve terk etmek.
Aber Gott erwartet von uns, dass wir alle unsere Sünden vor ihn bringen und ihm bekennen und es verlassen lassen.
Son sözlerle sizi baş başa bırakacağım.
Mit einem letzten Wort möchte ich euch dann verabschieden.
Rahatlayın birazcık şimdi. Noktalayacağım sözlerimi.
Entspannt euch.
Ya, günahlarımızı itiraf ettiğimizde, açıkça Tanrı'ya söylediğimizde.
Wenn wir nun also unsere Sünden offen bekannt haben.
Ne yapmış oluyoruz? Sırtımızı günaha aslında çevirmiş oluyoruz.
Was haben wir damit dann praktisch auch getan, dass wir unseren Rücken der Sünde gekehrt haben?
Yani ne yaptıysak onu Tanrı'nın önünde açıkça söylemiş oluyoruz. Ben bunu yaptım diyoruz.
Denn wir bekennen ja unsere Missetat dem Herrn offen.
Bu itiraf ne yapıyor? Seninle Tanrı arasındaki o ilişkiyi tekrar yeniden kuruyor anlasın.
Und diese Aktion stellt praktisch die Beziehung zwischen Gott und dir wieder her.
Adil olan Tanrı, güvenilir olan Tanrı bu sözü verdi bize hamdolsun.
Denn der gerechte Gott hat uns hier dieses Versprechen durch sein Wort gegeben.
Eğer o bizi bağışlıyorsa.
Wenn er uns vergibt.
Biz kimiz ki bağışlayamayalım?
Dann wer sind wir denn, dass wir dann nicht vergeben können?
O zaman o bağışlıyorsa bizler de birbirimizi bağışlamak zorundayız.
Wenn er uns vergibt, der große allmächtige Gott, dann sind wir auch verpflichtet, einander zu vergeben.
Bağışlama gayreti içerisinde olmamız gerekiyor.
Dann müssen wir uns auch stets bemühen und anstrengen, uns gegenseitig zu vergeben.
Günahlarından bağışlanmadıkça, değerli kardeşler, Tanrı'nın önüne gelip de, Tanrı'nın önüne gelip de, günahların onun önünde bağışlanmadıkça, senin gidip de bir başkasını bağışlama mümkün değil.
Ja, es ist schlussendlich nicht möglich, solange wir nicht erst zu Gott kommen und um seine Vergebung bitten, dass wir mit anderen auch Versöhnung erleben können.
Rabbin elinde söylememiz gerekiyor ki, bağışlanalım Rab tarafından ve bağışlandıktan sonra aldığımız o bağışla gidelim bir başkalarını da bağışlamak mümkün hale gelsin.
Also so müssen wir erst von Gott diese Vergebung erfahren, damit wir auch in die Lage versetzt werden, auch anderen Menschen vergeben zu können. Oder um Vergebung zu bitten.
Ja, işte bu kadar açık, bu kadar net. Robot değiliz.
So einfach und offen ist die Formel hier. Wir sind keine Roboter.
Rabbin önüne gelmek gerekiyor, açıkça itiraf etmek gerekiyor.
Wir müssen vor Gott treten und ihm offen bekennen.
Rab de bizi bağışlayıp tekrar ilişkiyi yeniliyor.
Und Gott vergibt uns dann und erneuert unsere Beziehung.
Yüreklerinize bakın, yüreklerinizi eğin değerli kardeşler.
So wollen wir in unsere Herzen schauen, liebe Geschwister.
Ve Tanrı'yla ilişkiniz hangi noktada? Tabii ki bunu görmek mümkün değil benim için.
Ich kann natürlich nicht in eure Herzen gucken, wie eure Beziehung zu Gott ausschaut aktuell.
Ama buna rağmen yüreklerinize bakın, hangi noktada olduğunuzu görün kendiniz.
So prüft euch selbst oder lasst euch selbst prüfen in euren Herzen.
Böyle bir 15-20 saniye Rabbin önünde durup Sami duayla toplantımızı kapatır.
So wollen wir so etwa 15 bis 20 Sekunden Stille sein, in unser Herz hineinhorchen und ich schließe dann ab mit dem Gebet.